Ayrım 9.
Sayfa 154. İş adamı, hakaret mi dedi, ben şiire saygı duyarım. Senin gibilerin şiir yazmaya kalkması şiire hakarettir. Adam hala işi şakaya vurmaya çalışarak, vallahi doğru diye zorla gülümsedi. Bir ara sandalyemi değiştirip Kemal Haydar'ın yanına oturdum. İş adamı garsonu çağırıp bize sordu. Rica ederim, ne emredersiniz beyefendi? Estağfurullah dedim, her şey var, hiçbir ricamız yok. Kemal Haydar sofradaki mezelere, yemeklere bir baktıktan sonra, tereyağlı ançuez yok galiba dedi. Yok. Getirsinler. Fava var mı? Yok. Yoksa isterim, getirsinler. Koç yumurtası var mı? Yok. Madem ki yok, ondan da isterim. Masada olmayıp da aklına gelen ne varsa hepsinden istedi. Kulağına eğilip, terbiyesizlik ediyorsun Kemal Haydar dedim. O da benim kulağıma, bu herif de namussuzluk ediyor, ahlaksızlık ediyor dedi. Ulan bizim cebimizde otobüs parası bile yokken bu herifin böyle bir masa kurdurmaya ne hakkı var? Galiba iş adamı bu sözlerden birazını duydu. Yüzü karardı, karıştı. İstenilenler sofraya gelmişti. Yeniden içmeye başladık. Kemal Haydar arka arkaya şarapları dikiyordu. İş adamı da iş hayatının zorluğu yüzünden şiirden uzak kalmasından, duyduğu acıyı, şiiri ne çok sevdiğini güzel güzel, yumuşak yumuşak anlatırken Kemal Haydar ansızın "Kes be!" diye bağırdı. "Seni dinlemeye gelmedik buraya." Bana dönerek çek bir şiir dedi. İş adamı ah lütfedersiniz dedi. Ben bir şiir çektim. Arkadan Kemal Haydar bir şiir çekti. Durmadan içiyorduk. Kemal Haydar sofraya eğilip iş adamına başını uzatarak siz dedi Aragon'u tanıyor musunuz? Kim dediniz? Aragon. Kim kim? Aragon. Necidir bu Aragon? Rambo'yu tanıyor musunuz? Hayır. Verlaine'i? Kim dediniz? Dostoyevski'yi okudunuz mu? Roman mı? Yeni mi çıktı? Henüz görmedim. Kemal Haydar büyük bir nezaketle soruyordu. Peki Russell'i gördünüz mü? Nerededir? Lermontov? Hayır. Kemal Haydar yine o nezaketiyle iş adamına, Aragon kim bilmezsin, Rambo'yu bilmezsin, Verlaine'i tanımazsın, Dostoyevski'yi okumamışsın, Kemal Haydar'ı duymamışsın. Peki ulan zibidi, biz şurada iki bardak şarap parası bulamazken senin bir de bizi sofrana davet edip ikram etmeye ne hakkın var? İş adamının suratı birden fırtına patlamış deniz yüzü gibi karardı ve karmakarışık oldu. Kemal Haydar tekrar aynı nazik eda ile devam ediyordu. Ulan Steinbeck'i okumamışsın, Whitman'ı bilmiyorsun, Russell kim bilmezsin, Thomas Mann'ı tanımazsın. Peki ne hakkın var senin böyle yaşamaya? Sen adam mısın be? Senin bu mezeleri yemeye ne hakkın var? Bok ye! Allak bullak olan iş adamının parmakları gerildi gerildi ve adam dikildi. Kemal Haydar'ın üstüne atıldı. Ortalık birden karıştı. İş adamı bar bar bağırıyordu. Ulan aç köpekler, ulan meteliksiz hergeler, şurada şarap içecek paramız yok diye deminden beri dertlenen siz değil miydiniz? Ha? Sizi adam sanıp soframa aldım, yedirdim, içirdim de kötülük mü ettim ulan? Aserseriler. Ben araya girip, aman beyefendi rica ederim, siz ona bakmayın, biraz sarhoş oldu da filan diyerek adamı yatıştırmaya çalışıyorum. Ama Kemal Haydar o nazik edasıyla devam ediyordu. Onu bilmezsin, bunu tanımazsın. Soyguncu dürzü, senin o kadar parayı kazanmaya ne hakkın var? Yatışmak üzere olan iş adamı yeniden parlıyordu. Ulan Allah belanızı versin, karnınız doyunca bitiniz mi canlandı? Serseriler, aç köpekler. Allah'a şükür iyi ki şairlikten vazgeçmişim. Yoksa sizin gibi serseri olacaktım. Boşuna değil, hükümetimiz sizin gibiler adam yerine koymuyor da süründürüyor, aç bırakıyor. Demek sebebi varmış. Kemal Haydar sussa iş adamı yatışacak ama susmuyor ki. Derken kendini tutamayan iş adamı masanın üzerine fırlayıp oradan Kemal Haydar'ın tepesine bindi. Oğlanı enseden ceket yakasından kaldırıp dışarı çıkardı. Meyhane dolusu insan Kemal Haydar'ı iş adamının elinden kurtaramıyordu. Adam canavarlaşmış kudurmuş. Kemal Haydar dayağı yedikçe inliyor. Ulan dürzü, senin ne hakkın var bizi sofrana davet etmeye? Biz şairiz be. Aragon'u bilmezsin hayvan. Verlerin adını duydun mu ulan? Al sana Aragon. Al ulan, bu da sana neydi adı onun için. Al bu da öbür dediğinin şerefine. O koskoca kelli felli iş adamı birden duvarın dibine yığılıp yoruldum, ölüyorum, aman kalbim demeye başladı. Kemal Haydar da karşı duvar dibinde seriliydi. İkisi de kımıldayamıyor, birbirlerine uzaktan laf atıyorlardı. Ahlaksız, sen daha Lermontov'un adını bile duymamışsın. Aç köpek, sokak serserisi. Puşkin'i bilmeyenin bana şarap ısmarlamaya hakkı yoktur. Karnın doyunca adam mı oldun? Artık eskisi gibi bağıramıyorlar, birkaç kelimeyi zor söyleyip tükeniyorlardı. Yorgunluktan bu kadarını da söyleyemez olunca oturdukları yerden el yordamıyla buldukları küçük taşları birbirlerine atmaya başladılar. Bu taş savaşından da yorulunca Kemal Haydar oturduğu yerden iş adamına tükürdü. Puu! İş adamı cevap verdi. Puu! Birbirlerine ancak tükürebiliyorlardı. Bir süre sonra sesleri, solukları kesildi. Galiba Kemal Haydar sızdı, iş adamı da ya bayıldı ya öldü. Meyhanedeki arkadaşlar Kemal Haydar'ı karga tulumba edip bir otomobile attılar, evine götürdüler. İş adamı olduğu yerde kaldı, ona dokunan bile olmadı. Galiba sonradan garsonlar içeri almışlar. Anlattığım bu olayın üzerinden yıllar geçti. Sonumuzu merak ediyor musunuz? Geçenlerde Karpiç'te arkadaşlarla akşam yemeği yiyorduk. Bir adam yanıma gelip beni tanıdınız mı dedi. Tanıyamadım dedim. Sonra yukarıdaki olayı anlatınca onun o iş adamı olduğunu hatırladım. Adınızı unuttum dedi. Hasan dedim. O gece kavga ettiğimiz arkadaşınızın adı neydi? Kemal Haydar. İş adamı biliyor musunuz dedi. O akşam arkadaşınız haklıydı. Haksız olan bendim. Biraz durduktan sonra ekledi. Elbet haklıydı. Şimdi bulunduğum yeri, bütün varlığımı o şairle değiştirmeye razıyım. Ama satın alınmaz ki. Kim bilir ne kadar kitabı çıkmıştır. Hiçbirini görmedim. Onun o gece söylediği isimleri hala bilmiyorum. Yine bir süre sustuktan sonra, şimdi ne yapıyor Kemal Haydar Bey dedi. Şimdi mi? Bayındırlık Bakanlığında memur. Galiba karayollarında şef filan. Ya, kitapları çıktı mı? Bilmiyorum. Galiba o günlerde bir mi iki mi kitabı çıkmıştı. Ya, siz ne yapıyorsunuz? Ben çok işlere girdim çıktım ama olmadı. Şimdi bir müteahhidin yanında taşeronum. Ya, iş adamının yüzünden önce bir sevinç dalgası geçti, sonra büyük bir üzünçle, gençliğimde ben de şiir yazardım biraz dedi. Bu mıyıntı mı? Evden can sıkıntısıyla çıkmıştım. Böyle karamsar zamanlarında kendimi yere daha yakın bulurum. Neredeyse yerle bir olacakmışım gibi gelir. Daha küçülürüm. Olduğumdan daha kısalarım. Yukarıdan hava bastırır, aşağıdan toprak çeker. Bizim evin sokağını dönerken karşıdan bir adam koşarak geldi. Beyefendi affedersiniz, siz Bay Hasan Yazman mısınız? Evet. Elime sarıldı. Çok memnun oldum tanıştığımıza efendim. Biz ailece sizin yazılarınızın tiryakisiyiz. Ah efendim, ne güzel, ne güzel yazıyorsunuz. Adam söyledikçe, övdükçe beni şişmeye başladım. Oysa az önce sönük otomobil lastiği gibiydim. Tabii adama her ünlü yazarın yaptığı gibi biraz utangaçlık numarası yaptım. Adamdan ayrıldığım zaman dudaklarım suratıma yayılmıştı. Ağzım kulaklarıma varıyordu. Az daha yürüdüm, bir adamın yanındaki kadına, "Şşt bak, Hasan Yazman gidiyor," diye beni gösterdiğini sezdim. Boyum basbayağı uzuyordu. Boyumun uzadığını dükkanların tabelalarının başımdan aşağıda kalmalarından anlıyordum. Otobüs durağına geldim. Durakta bir adam, "Sizi gökte ararken yerde buldum," dedi. "Yanılmıyorsam siz Hasan Yazmansınız değil mi?" Yine bir utanma kırıtmasıyla, "Evet," dedim. "Aman beyefendi, elinize sağlık. Ne güzel yazıyorsunuz. Ben 25 yıldan beri yazılarınızı okurum. Eksik olmayınız." Adam ne kadar kısaydı, ne kadar ufak tefekti. Ben onun tepesinden bakıyordum. "Devamlı okurunuzum. İlk yazılarınızdan beri nerede bir yazınızı görsem hemen okurum." "Teşekkür ederim." Adam saygıyla elimi sıkıp ayrıldı. İyimser zamanlarımda başımı bulutlara yakın bulurum. Otobüs geldi, bindi. Yolculardan biri şapkasını çıkarıp selam verdi. "Takdirkarlarınızdanım," diye kendisini tanıttı. Utana utana, yani utanırmış gibi yaparak, "Estağfurullah efendim," dedim. "Bu otobüslerin tavanlarını da o kadar alçak yapıyorlar ki canım. Sonra otobüslerin içi de çok dar, bir türlü sığamıyorum, o yana bu yana çarpıyorum." "Adam, babam da sizin hayranlarınızdandır. Bütün aile yazılarınızı okuruz Hasan Bey," dedi. "Teveccüh buyuruyorsunuz efendim." Bir başka yolcu, "Ben de çoktan beri sizi merak ederdim Hasan Bey," dedi. "Demek tanışmamız burada kısmetmiş. Bilmem ki hayranlığımı nasıl ifade edeyim." Neredeyse başım otobüsün tavanından dışarı çıkacak. Neden bu kadar alçak yaparlar bu otobüslerin tavanlarını bilmem ki. Otobüste Kadıköy'e gidecektim ama otobüs o kadar dardı ki duraklardan birinde indim. Dolmuş beklemeye başladım. "Beyefendi, yanılmıyorsam değil mi siz? Siz Bay Hasan Yazman." "Evet efendim." "Ah beyefendi." Kabardıkça kabarıyordum. "Elleriniz dert görmesin Hasan Bey, ne güzel yazıyorsunuz." Kasıldıkça kasılıyordum. Önümde duran dolmuşa binip iskeleye geldim. "Canım, bu iskeleye de ne olmuş bugün böyle? İskeleyi küçültmüşler mi ne?" "Bak bak, Hasan Yazman'ı gördünüz mü?" "O mu? Allah Allah." Sağ elimi üst dudağıma götürdüm. "Bilin bakalım niçin?" "Bıyıklarımı burmak için." "Tüh Allah kahretsin, bıyıklarım da yok ki." "Erkek dediğim bıyıklı olacak ki böyle zamanlarında bıyıklarını buracak da buracak." "İlk işim bıyık bırakmak olsun. İşte şimdiki gibi zaman oluyor, insana bıyık gerekiyor." "Şşt, bak kim? Hasan Yazman." "Ya." Elde olmadan sanki bıyığım varmış gibi elim bıyığıma gidiyor. Ah bıyığım olsa şimdi amma burardım. Kedide de bıyık var diye bıyıklılarla alay ederler. Evet, kedinin de bıyığı var ama kedi bıyığını buramaz ki. Vapur yanaştı iskeleye. İyi ama ben bu vapura nasıl gireceğim? Sığmam ki. İster misin ben binince vapur batsın? İskele kapısı açıldı. Kapıya başımı çarpmayayım diye iyice eğilip öyle geçtim. Oysa biliyorum ki zıplasam kapının üstüne elimi bile dokunduramazdım. Ağırlığımdan vapur iskelesi ayaklarımın altında çatırdıyordu. Vapura ayağımı atınca vapur bu yana doğru eğildi. Hemen vapurun ortasına geçtim. Böylece vapur dengede kaldı. Yoksa devrilebilirdi. Efendim, benim gibi yazarların ayrıca özel vapurları olacak. Nedir bu canım? Herkes beni birbirine gösteriyor. Ne zor şeymiş ünlü kişi olmak. Hiç rahat yok canım. Arkadaki lüks salona geçince vapurun kıçı eğildi. Vapurun kıçının neden eğildiğini benden başkası anlayamadı. Bir koltuğa oturdum ama çok zor oturabildim. O kadar daracık yapmışlar ki koltukları insan içine sığamıyor. Vapur kalktı, bütün yolcular bana bakıyor. Bakarlar elbet, elbet bakacaklar. Bu dünyada kaç tane Hasan Yazman var yahu? Baksınlar da Hasan Yazman'ı görsünler. Elimi üst dudağıma attım. Tüh, bıyıklarım olacak ki şimdi. Bıyık olmalı, bıyık. Ben bıyık isterim. İlk işim bıyık bırakmak olsun. Şöyle kasıla kasıla, şöyle kabara kabara bir bıyık burarım ki. Arkamda konuşulanları duyuyorum. Tabii yine benden konuşuyorlar. Şöyle bir geri dönermiş gibi yaptım da arkamdakilere baktım. Oo, kadınlı erkekli kalabalık bir grup. Bir adam beni gösterip, bakın bakın Hasan Yazman dedi. Yanındakiler sordu, hangisi? Az kalsın yerimden fırlayıp, benim, benim Hasan Yazman diye bağıracaktım ama kendimi tuttum. Önümüzde oturuyor işte. Ay bu mu? Yahu bu memleket hala nasıl batmıyor bilmem ki. Koskoca bir Hasan Yazman'ı hala tanımayanlar var, hayret. İyice görsünler diye biraz daha kabardım, kasıldım, koltuğa iyice kaykıldım. İnanınız ki isteyerek kabarmıyordum. Kendiliğimden, elimde olmadan kabarıyordum. Pompayla şişirilmiş gibi. O ya, yok canım, imkanı yok. Vallahi o. Hadi canım, bu sünepenin biri be. Bunu söyleyen bir kadındı. Bak hele sen şu, affedersiniz, şatifilliğe. Ulan benim nerem sünepe? Başladılar tartışmaya. O gruptan yalnız biri benim ben olduğumu söylüyor, öbürleri Hasan Yazman olmadığımı iddia ediyorlardı. Hasan Yazman'ın ta kendisi. Kardeşim bir kere Hasan Yazman olamaz. Neden olamazmış? Baksana yahu, herifte adama benzer hal yok ki, eciş bücüş bir şey bu. Öf, vapurda öyle sıcak ki. Vallahi o yahu. Bu mıyıntı be, imkansız. Yahu bu uyuz donunu bağlamaktan aciz be. Tüh Allah kahretsin. Sanki bu vapur koltukları neden bu kadar büyük geniş yaparlar? Yani şimdi sence o yazıları bu adam mı yazıyor? Tabii. Hadi canım şu surata bak be. Hırtın biri bu, o yazıları nasıl yazar? Değil canım, Hasan Yazman değil bu. Kardeşim ta kendisi, ben tanıyorum. Belki benzetiyorsun diyeceğim ama o da olmaz. Bir kere bu adama benzemiyor ki, acayip bir yaratık bu. Beni görmesinler diye koltuğun içine büzüldükçe büzüldüm. Vapur da amma büyük, salon da amma geniş. Siz ne dersiniz deyin, Hasan Yazman işte bu adam. Adam deme şuna yahu, ham halat bir şey. Şuna bakın, daha oturmasını bile beceremiyor. O yazıları bu yazabilir mi hiç? Yazıyor kardeşim, yazıyor. Yazamaz. Nasıl olur bu sünük sünepe, bu mıymıntı ha? O yazıları yazacak dünyada inanmam. Al benden de o kadar, herifin suratında meymenet yok. Niye iddia ediyorsunuz ya? O diyorum size, ben tanıyorum. Namussuzum ki o ta kendisi. Ya sen ne diyorsun şimdi? Hasan Yazman bu zibidi öyle mi? Demek o yazıları bu zibidi yazıyor. Kalkıp gitsem mi buradan? O zaman daha kötü olacak. Herkes bana bakacak. Sanki ne diye evimde oturmamda çıkarım yollara. Küçüldükçe küçüldüm, sindikçe sindim. Neredeyse gözden kaybolacağım. Ah, vapur bir yanaşsa iskeleye de kendimi dışarı atsam. Doğru ters yüzü dönüp eve gideceğim. Hasan Yazman ha? Hiç güleceğim yoktu. İster inanın ister inanmayın, Hasan Yazman işte. Ayol bu Hasan Yazman eline su dökemez. Bunu bir çadıra koyup millete seyirlik göster. Fakat beyim, Hasan Yazman da ne yazıyor ama? Dehşet birader. Ateş gibi bir zeka. Bir de şuna bak, herif ayakta uyuyor. Elimden yanar sigarayı düşürdüm. Yeni bir sigara yakarken elim titredi. Yanar kibrit üstüme düştü. Hay Allah, bir yanaşsak iskeleye. Şimdi siz bu adam Hasan Yazman değil mi diyorsunuz? Değil tabii. Peki nereden biliyorsunuz, tanıyor musunuz? Ben tanımıyorum ama bu olamaz. O cesur yazıları bu düdük nasıl yazabilir ya? Akıl var, yakın başına bak şuna, Hasan Yazman'mış, hiç güleceğim yoktu. Arkamdaki 10 kişiden fazla bir gruptan yalnız biri benim Hasan Yazman olduğumu söylüyor, öbürleri de Hasan Yazman olamayacağımı iddia ediyordu. Peki nesine bahse giriyorsunuz? Nesine istersen. 10 lirasına var mısın? Varım. Ben 50 lira korum. Eğer bu hıyar Hasan Yazman'sa 50 lira kaybederim. Ben de bir ziyafetine bahse girerim. 100 lira da ben koyuyorum. Peki öyleyse. İyi ama nasıl anlayacağız bu yüzün Hasan Yazman olup olmadığını? Benim Hasan Yazman olduğumu iddia eden genç gidip kendisine sorarız dedi. Peki soralım. Kendisi ben Hasan Yazman'ım dese de ben inanmam ki, övünüyor der geçerim. Hem sonra dünyada Hasan bir tane değil ya, soyadı da benzeyebilir. Yazar olup olmadığını da sorarız. O yazıları siz mi yazıyorsunuz diye soralım. Var mı bir diyeceğiniz? Olur, soralım. Eyvah, şimdi ne olacak? Gelecekler Hasan Yazman siz misiniz diye soracaklar. Evet benim desem onca sövgüyü yergiyi üstüme almış olacağım. Mıymıntı, sünepe, uyuz, acayip yaratık, hıyar, meymenetsiz, pısırık, düdük, sümsük. Ben bunları üstüme alamam. En iyisi ben değilim, Hasan Yazman değilim deyip kurtulmak. Ama o zaman da içlerinde beni tek tutan, tanıyan, beğenen delikanlı da bahsi kaybedecek. Dünyanın parasını ödeyecek. Yani beni tanımış olmasının cezasını çekecek. Hay Allah, öyle bir bela ortasında kaldım ki ne olacak şimdi? Hasan Yazman olmaz olaydım, hay o yazıları yazamaz olaydım. Kalktılar, bana doğru geliyorlar. Ayak seslerini duyuyorum. Bir iç tepiyle yerimden fırladım. Aman iskele, vapur. Evet, vapur iskeleye yanaşıyor. Kalabalığa daldım. Arkamdan sesleniyorlar. Beyefendi, beyefendi. Bir dakika, Hasan Bey. Kim dinler? Yolcu kalabalığını yarıp geçiyorum. Beyefendi, siz... Vapurla iskele arası belki 4 metre vardı. İskeleye atlamadım, uçtum. Uçtum ama iskelede bekleyen belediye memurunun kucağına uçtum. Biraz gelir misiniz? Belediyenin odasına girdik. Vapurdan atladınız, 20 lira ceza vereceksiniz. Hemen 2 10 lirayı uzattım, parayı verip savuşacağım. Bir dakika beyim, ceza makbuzu keseceğiz, adınız? Belediye memurunun yüzüne baktım, baktım, iyice baktım. Adınız? Adın mı? Evet, adınız. Benim adım. Tabii sizin adınız. Benim adım Ali. Soyadınız? Soyadım Daltaban. Makbuzu alıp çıktım, arkamdan belediye memurlarının konuşmalarını duydum. Yahu amma da Hasan Yazman'a benziyor. Böyle karamsar zamanlarımda kendimi yere daha yakın bulurum. Neredeyse yerde bir olacakmışım gibi gelir. Yukarıdan gök bastırır, aşağıdan toprak çeker. Küçüle küçüle, ufala ufala yürüdüm. Bıyıklı Tevfik Efendi. Ayrılırken hanımefendiye hürmetler ederim dedim. O terbiyeli, o çok nazik adam bu sözüm üzerine birdenbire suratını ekşitip ağzındaki acı pis bir şeyi tükürür gibi... ...ne hanımefendisi, hangi hanımefendi yahu deyince şaşırıp kaldım, çok kötü bozuldum. Sizin hanımefendiye diye tekrarladım. Bizim hanımefendi filan yok diye terslendi. Bana örnek aile göster denilse hiç kuşkusuz onları gösterirdim. Birbirlerine çok saygılı, çok sevişen karı koca... Mutlu aile yuvalarının %99.9'unda olan kavga gürültü, çekişme çatışma, didişme gidişme, hırıltı dırıltı onların evinde olmaz. Yani biz öyle bilirdik. Aileyi çözülüp dağılmaktan kurtaran bağın çocuk olduğunu söylerler. Oysa onların çocukları da yoktu. Ama gene de mutlu, örnek, imrenilecek karı kocaydılar. Bütün bunları hem görerek hem başkalarından işiterek bildiğim için yanlış anlattım sanarak, sayın eşinize demek istemiştim dedim. Benim ne sayın ne de sayın olmayan eşim var dedi. Yoksa siz duymadınız mı? Hayır, bir şey duymadık. Hayol duymayan kalmadı. O sayın dediğiniz karım bana ihanet etti. Hem de pis bıyık bir herifle. Ne söylemem gerektiğini kestiremediğim için sustum. Siz ne yana gidiyordunuz dedi. Belli bir yere gitmiyordum. Hava güzelce de şöyle çıkıp dolaşayım dedim. Dönüşte de kediye ciğer alacağım. Benim de işim yok. Öyleyse hem yürüyelim hem konuşalım. Benim de anlatıp boşalmaya çok ihtiyacım var. Demek sizi karşıma Allah çıkardı. Yürüyorduk. Ayrılıyoruz dedi. Ben evden çıktım. Yakında mahkememiz var. Boşanacağız. Yolda giderken sözlerinin kendince önemli yerlerinde duruyor, öyle anlatıyordu. Bir laf söylemiş olmak için neden ayrılıyorsunuz diye sorsam mı diye düşünüp dururken sanki o adamı ben tanıyormuşum gibi hep o Tevfik Efendi yüzünden dedi. Hangi Tevfik Efendi acaba? Canım şu bıyıklı Tevfik Efendi yok mu? İşte o. Bıyıklı Tevfik Efendi. Bıyıklı Tevfik Efendi mi? Kimdir? Tanıyamadım. Canım efendim, nasıl tanımazsınız? Tanırsınız, tanırsınız. Onu tanımayan, bilmeyen var mı?